Ayrım 22.
Vera Pavlovna esen pis rüzgarların daha çok kentler, köyler dolaşacağını ve nice güzel insanı kurban alacağını biliyordu. Ama bunu bilmek bir avuntuysa eğer çok kötü bir avuntuydu. Yani senin bu felaketinin suçlusu ben değilim canım ve bu felaketin suçlusu sen de değilsin. Nasıl bir avuntuydu bu böyle? Bu tür olaylar Vera Pavlovna'nın çokça üzülmesine ama belki bundan da çok canı çıkasıya koşturup durmasına neden oluyordu. Kimi zaman kaybolan kızı arayıp bulmak, bazen ve daha çok da felakete uğrayan kızcağıza moral destekte bulunmak gerekiyordu. Avutmak, yatıştırmak, onurunu, cesaretini ona yeniden kazandırmak, akıl vermek, yol göstermek. Hadi ağlama artık, ağlamayı kestiğinde ortada ağlanacak bir neden kalmadığını göreceksin. Üzüntüler, evet, ama bunlardan çok daha fazla, gerçekten çok daha fazla da sevinçler, mutluluklar vardı. Üzüntüler dışındaki her şey sevinçti, mutluluktu. Hem üzüntüler o kadar tek tük olaylardı ki, bugün bir şeye üzülürsen bir dahaki üzüntü kim bilir ne zaman gelirdi. 5 ay sonra mı, 6 ay sonra mı? Oysa bu arada sevinç verecek ne çok olay olurdu. Sonra aradan birkaç hafta geçer, olay unutulur, üzüldüğün o tek kişi için yeniden sevinç verecek bir şeyler yaşanır. Yaşamın genel gidişi Vera Pavlovna'ya sürekli sevinç verecek biçimdeydi. Bu sevinçli yaşamı bozacak bir takım üzüntüler doğduğunda ise, sıra dışı denilebilecek olağanüstü bir takım mutluluklar o üzüntüyü kat kat bastırıveriyordu. Örneğin bir bakıyordun, kızların küçük kardeşlerinden birkaçı iyi bir işe yerleştirilivermiş. Bir bakıyordun, 3. yılda olmuştu bu, kızlardan ikisi ev öğretmenliği sınavını verivermiş. Az mutluluk mu bunlar? Bunlara benzer daha pek çok sevinç yaşanıyordu. Ama en sık yinelenen ve tüm atölyeyle birlikte Vera Pavlovna'yı da mutluluktan uçuran sevinçler düğün sevinçleriydi. Her biri bir öncekinden daha güzel pek çok düğün yaşamışlardı. Hem düğünden önce hem düğünden sonra eğlenti geceleri düzenliyorlar, atölye arkadaşları gelini sürpriz armağanlara boğuyordu. Üstelik gelinin çeyizi de oluşturdukları fondan karşılanıyordu. Ama yine de her düğün Vera Pavlovna için bir yığın koşuşturma, telaşlı uğraş demekti. Yalnız atölye bir olayda, o da başlangıçta, Vera Pavlovna'nın tavrını ona yakıştıramamış ve kaba bulmuştu. İlk gelin Vera Pavlovna'dan düğünde kendisine düğün analığı etmesini rica etmiş ancak ricası geri çevrilmişti. İkinci gelin aynı ricayı yinelemiş, onun da ricası geri çevrilmişti. Düğün analığı görevini daha çok Mertsalova ya da onun annesi, aman tanrım ne tatlı bir kadındı o da, üstleniyordu. Vera Pavlovna gelini giydiriyor, kiliseye kadar götürüyor ama bu işi yalnızca gelinin arkadaşı olarak yapıyordu. Kızlar önce Vera Pavlovna'nın isteklerini geri çevirmesine herhangi bir şeye gücenmiş olmasına yordular. Ama hayır, Vera Pavlovna davete çok memnundu ama kabul edemezdi işte. İkinci davet geri çevrildiğinde kızlar bunun Vera Pavlovna'nın gücenmişliğinden falan değil, alçak gönüllülüğünden kaynaklandığını anladılar. Vera Pavlovna gelinin patronu gibi görünmek istemiyordu o kadar. Aslında Vera Pavlovna genel olarak kızları en küçük bir biçimde etkileyebilecek her tür davranıştan kaçınıyor, hiçbir şekilde ön planda görünmemeye çalışıyordu. Bunda da öylesine bir başarı sağlamıştı ki, sipariş vermeye atölyeye gelen hanımların çoğu onu makasçı kızlardan ayıramıyordu. Vera Pavlovna'ya atölyenin verdiği sevinçler içinde en büyüğü de buydu işte. Bu atölye ve bu atölyenin düzeni doğrudan doğruya çalışanlarca kurulmuştur, onlar tarafından korunmakta, sürdürülmektedir. Başkalarına yaptığı bu açıklamayla aslında gönlünden geçen bir şeye olan inancını pekiştirmek istiyordu. Bu atölye artık o olmasa da yürüyebilir, hatta kendiliğinden buna benzer yeni yeni atölyeler kurulabilir. Ne yani, olmayacak şey mi? Ah, bir olursa yok mu? İşte sevinçlerin en büyüğü bu olurdu. Hele hele bunlar terzi çevresinden olmayan biri tarafından değil de bizzat terzilerin düşünceleri, becerileriyle kurulur ve yönetilirse. Vera Pavlovna'nın asıl düşü buydu işte. 5. Ve işte atölye kurulalı 3 yıl, Vera Pavlovna evleneli ise 3 yıldan biraz daha fazla oluyor. Nasıl da sessiz, nasıl da çalışıp didinmeyle dolu olarak geçti bu yıllar. huzur dolu, sevinç dolu, pek çok iyi ve güzel şeylerle dolu. Vera Pavlovna uyandı mı yatağında uzun süre keyif çatıyor. Yatak keyfini çok seviyor, uyandı mı yatağında tatlı tatlı kestirmeye başlıyor ya da hayır kestirme değil bu, daha neler yapabileceğini düşünüyor. Uyanıyor ve hayır ne kestiriyor ne de düşünüyor ya da evet düşünüyor. Sabah sıcacık bir yatakta uyanıp keyif çatmak ne güzel, ne hoş bir şey. Ne zamana kadar sürüyor bu yatak keyfi? Ta ki nötr odadan, pardon, nötr odadan değil, nötr odaların birinden. Çünkü artık iki nötr odaları var. Unutmayalım, evliliklerinin 4. yılı bu. Evet, ta ki nötr odaların birinden kocası, yani bir tanesi, Veroçka uyandın mı diye seslenene kadar. Evet bir tanem, uyandım. Demek kocası çayı demlemiş. Sabahları çayı o demliyor. Ve Vera Pavlovna, hayır kendi odasında o yalnızca Veroçka'dır, giyinmeye başlıyor. Ne kadar da uzun sürüyor giyinmesi? Hayır, hiç de uzun sürmüyor. Çok çabuktur giyinmesi. Bir anda bitirir bu işi. Yalnız yıkanması uzun sürüyor. Suyla uzun süre oynuyor. Çok seviyor suyu. Sonra uzun uzun saçlarını tarıyor. Hayır, taranma işi de uzun sürmüyor. Saçlarını çok sevdiği için oynuyor onlarla. Yalnız bazen tuvaletinin önemli bir ögesi olan pabuçlarını giymekte gerçekten uzun süre uğraşıyor. Pabuç onda bir tutku. Giyim kuşamı aslında çok sadedir ama pabuçları her zaman harikadır. İşte çay için odasından çıkıyor, kocasını kucaklıyor. Nasıl uyudun bir tanem? Çay içerken kocasına bir yığın boş şeylerden ve boş olmayan şeylerden söz ediyor. Vera Pavlovna, ama o sabah çayı sırasında da Veroçka'dır. Çaydan çok kaymağa yöneliyor. Çay onun için kaymak yemeye bahanedir. Bardağının yarıdan çoğunu kaymakla dolduruyor. Kaymak onun tutkusudur. Petersburg'da kaymağın iyisini bulmak epey zor ama Veroçka katkısız gerçek kaymağın nerede satıldığını buldu. Kaymağını hep oradan alıyor. Düşlerinden biri de bir ineğinin olması. Neden olmasın? İşler şimdi gittiği gibi giderse bir yıla kalmaz bu düşü de gerçekleşir. Ama işte bu arada saat 10 oluyor. Bir tanem derslerine ya da işine gidiyor. Bu sıralar bir fabrikatörün bürosunda bir işi var. Vera Pavlovna artık o ertesi sabaha kadar değişmez bir biçimde yalnızca Vera Pavlovna'dır. Kendini ev işlerine veriyor. Evet, yanında genç bir kız çalışıyor ama ona çeşitli işleri öğretmek gerekiyor. Tam kızın birine her şeyi öğretiyor, sıra bir başkasının yetiştirilmesine geliyor. Vera Pavlovna'da hiçbir kız uzun süreli kalmıyor, en çok 6-7 ay sonra kızlar evleniyorlar. Vera Pavlovna'ya da yeni pelerinler, bluzlar dikmek düşüyor. Sonra düğün analıkları olmak. Artık geri çeviremiyor bu isteği. Hayır diyemezsiniz Vera Pavlovna, her şeyi yapan kotaran sizsiniz, kesinlikle sizden başkası olamaz. Evet, ev ve evle ilgili bu tür işler başlı başına bir uğraştır. Sonra derslerine gitme zamanı geliyor. Dersleri de az sayılmaz, haftada 10 saat kadar, fazlası gerçekten fazla oluyor, hem zamanı da yetmez. Derslere gitmeden önce uzunca bir süre için atölyeye uğramak gerekiyor, ders dönüşü yine atölye. En azından bir göz atmak için. Bu arada öğle oluyor ve bir tanemle yemeğe oturuluyor. Yemekte sık sık konukları oluyor, bir en çok iki kişi. Daha fazla olursa yemek yetmeyeceği için yeni yemek pişirmeye mutfağa geçmek ve telaşlı bir koşturu tutturmak gerekiyor. Eğer eve yorgun dönmüşse yemekleri oldukça basit oluyor. Çünkü böyle durumlarda odasına girip dinleniyor ve yemekte sabah kendisinin başladığı ama onun katılımı olmaksızın yardımcısının tamamladığı biçimiyle sofraya geliyor. Ama eğer yorgun dönmemişse mutfakta müthiş bir çalışmadır başlıyor ve var olan yemeğe ek bir şey hazırlanıyor. Hamur işi bir tatlı ama en çok da kaymakla yenecek bir tatlı. Kaymak yemeğe bahane olsun da ne olursa olsun Vera Pavlovna için. Yemek sırasında Vera Pavlovna gene bir şeyler anlatıyor, bir şeyler soruyor ama daha çok anlatıyor. Nasıl anlatmasın, yalnız atölyede her gün olup biten yenilikler yeter. Yemekten sonra bir tanemle 10-15 dakika kadar daha oturuluyor, sonra hadi hoşça kal, herkes odasına çekiliyor. Böylece Vera Pavlovna yeniden kendi yatağındadır. Kitap okuyor, yatak keyfi yapıyor, uyuduğu bile oluyor, hatta sık sık yapıyor bunu. Hatta haftanın 3-4 günü bu uykuların 1-1,5 saat sürdüğü bile oluyor. Bu da onun zayıflığı, bir tür alışkanlık işte. Hatta belki kaba bir alışkanlık ama Vera Pavlovna öğle yemeklerinden sonra uyku bastırdı mı uyuyor, hatta bu amaçla odasına çekiliyor. Ve o bu kaba diye nitelenebilecek alışkanlığından hiç utanmıyor. 1,5-2 saat kadar uyuduktan ya da yatak keyfi yaptıktan sonra kalkıyor, giyiniyor ve yine atölyeye gidip akşam çayına dek orada kalıyor. Akşam konukları yoksa yine bir tanemle çay sohbeti yapılıyor, atölyede olup bitenler anlatılıyor ve karı koca nötr odada yarım saat kadar oturuyorlar. Sonrası Allah rahatlık versin bir tanem. Birbirlerini öpüyorlar ve ertesi sabahki çay beraberliğine kadar ayrılıyorlar. Vera Pavlovna artık odasındadır. Burada sabahın ikisine kadar çalışıyor, okuyor, okumaktan yoruldu mu piyano başında dinleniyor. Piyano onun odasında duruyor. Yeni aldılar piyanolarını. Daha önce kiralık bir piyanoları vardı. Yeni bir piyano almak da onlar için büyük bir sevinç oldu. Üstelik de oldukça ucuza almışlardı piyanoyu, topu topu 100 rubleye. Erar marka küçük eski bir piyanoydu. 70 rublede akorduna ödemişlerdi ama sesi bir harikaydı piyanonun. Arada bir tanem onun odasına gelip piyano eşliğinde söylediği şarkıları dinliyor. Ama bu gerçekten pek seyrek oluyor çünkü bir tanemin işleri çok. İşte akşamları böyle geçiyor. İş, okuma, piyano, şarkı ama daha çok okuma ve şarkı. Bu tabii evde konuk yoksa böyle. Ama çoğu kez konukları oluyor. Genç insanlar bunlar, bir tanemden, hatta Vera Pavlovna'dan bile genç insanlar. Aralarında atölyede öğretmenlik yapan üniversite öğrencileri de var. Tümü de Lopuhov'a hayran, büyük saygı duyuyorlar ona ve kendisini Petersburg'un en önemli kafalarından biri sayıyorlar. Bunda da belki yanılmıyorlar. Lopuhov'la ilişkilerinin asıl nedeni de bu zaten. Dmitri Sergeyiç'le konuşmaktan çok yararlandıklarını söylüyorlar. Vera Pavlovna'ya karşı sınırsız bir saygı ve hayranlık duyuyorlar. Vera Pavlovna da onların elini öpmelerine hiçbir alçalma duygusuna kapılmadan izin veriyor. Coşmadığı zamanlar onlara karşı tavırları hepsinden 15 yaş büyük bir abla gibi. Ama coşmadığı zamanları var mı Vera Pavlovna'nın? Doğrusunu söylemek gerekirse sürekli olarak onlarla birlikte koşturuyor, binbir çeşit yaramazlık yapıyor. Onların da bundan yakındıkları yok, tam tersine olanca gençlikleri, olanca heyecanlarıyla katılıyorlar her türlü yaramazlığa. Galoplar, valsleri, valsler basbayağı koşturmaları izliyor. Sonra piyano, sonra şarkılar, sonra kahkahalar, her türden gevezelikler ama ille de piyano ve şarkılar. Ve bütün bu çocukça şeyler gençlerin Vera Pavlovna'ya duydukları saygı ve hayranlığı kesinlikle azaltmıyor. İnsanın keşke herkes ablasına böyle saygı duysa ya da çok iyi olduğu halde böylesi sevgilerden, saygılardan uzak olan annesine aynı duyguları duysa diyesi geliyor. Bununla birlikte şarkı söylemeye de yaramazlık diyemeyiz herhalde. Gerçi bazen yaramazca söylenen şarkılarda olmuyor değil ama bu yine de böyle. Öte yandan Vera Pavlovna çoğu zaman ciddi şarkılar söylüyor, şarkı söylemiyorsa eğer piyanosu ciddi oluyor. Doğrusu dinleyicileri de kendisine en ufak bir taşkınlık yapmak şurada dursun, neredeyse soluk almaya korkarcasına dinliyorlar. Bu gençlerden biraz daha yaşlı, yani kendi yaşlarında konukları da oluyor arada bir, çoğu Lopuhov'un eski arkadaşları ya da arkadaşlarının arkadaşları. Bunların arasında iki de genç profesör var. Tanıdıkları bu insanlar arasında hemen herkes bekar, bir tek Mertsalovlar evli. Lopuhovlar pek sık konukluğa gidemiyorlar. Neredeyse bir tek Mertsalovlar var gidip geldikleri. Bir de Mertsalova'nın annesi babası. Bu temiz yürekli ihtiyarcıkların hepsi de önemli görevlerde olan bir sürü oğulları var. Bu bakımdan Vera Pavlovna onların evinde hemen her çevreden çeşit çeşit insan görüyor. Ufukları geniş, özgür, eylem dolu bir yaşam. Ve galiba biraz da zevkine düşkünlük var. Uyandıktan sonra yumuşacık bir yatakta keyifli keyifli bir süre daha yatmalar, kaymaklar, kaymaklı turtalar. Bu yaşamı çok seviyor Vera Pavlovna. Ama dünyada bundan daha iyi bir yaşam olur mu? Vera Pavlovna'ya da henüz olmazmış gibi geliyor. Gençliğin bu başlangıç döneminde ben de hiç sanmam ki bundan daha iyi bir yaşam olsun. Ama yıllar geçiyor ve yaşam daha da güzelleşiyor. şimdilik pek az insana böyle şeyler sunan yaşam gelişmesini gerektiği biçimde sürdürürse, bir gün bütün insanlar aynı güzellikleri yaşayacak. 6. Bir gün, artık yaz sonlarıydı, kızlar hep yaptıkları gibi pazar günü kent dışına bir piknik yerine gitmeye hazırlandılar. Yazın hemen her bayram kayık kiralayıp adalara giderlerdi. Vera Pavlovna da bu gezilerinde onlara katılırdı. Ama bu kez Dmitri Sergeyç de geliyordu. Bu nedenle de gezi birdenbire olağanüstü bir nitelik kazanmıştı. Onun bu gezilere katılması pek seyrek görülen bir olaydı. Bu yaz bu ikinci gezisi olacaktı Dmitri Sergeyç için. Atölye durumu öğrenince çok sevindi. Demek ki Vera Pavlovna her zamankinden daha neşeli olacak ve gezi bu kez çok eğlenceli geçecekti. O pazar gününü bir başka biçimde geçirmeyi tasarlayanlar planlarını değiştirdiler ve ne yapıp edip bu eğlenceli geziye katılmayı kararlaştırdılar. Katılanların çokluğu nedeniyle 4 yerine 5 büyük kayık tutmak zorunda kaldılar. Hatta bu da az geldi, 6. bir kayık daha kiraladılar. Topluluk 50 kişiden fazlaydı, 20'den fazla terzi kız, kızlardan yalnızca 6'sı katılmamıştı geziye. 3 yaşlı kadın, 10 kadar çocuk, analar, bacılar, erkek kardeşler, kızlardan 3'ünün nişanlısı, biri bir saatçinin yanında kalfa, biri esnaftan bir genç, biri de taşra okullarından birinde öğretmen. İlk iki nişanlı davranışları ve görgüleriyle üçüncüden hiç de geri kalmıyordu. Ayrıca her meslekten 5 genç daha, aralarında 2 subay bile var, 8 kadar da üniversitenin çeşitli fakültelerinden, bu arada tıp fakültesinden de öğrenci. Yanlarına 4 büyük semaver, bir sürü ekmek ve başka unlu yiyecekler, inanılmaz miktarda soğuk dana söğüş ve daha bir yığın başka yiyecek almışlardı. Şaşacak bir şey yoktu bunda, hepsi genç insanlardı, açık havada koşup oynayacaklar ve kurt gibi acıkacaklardı. Yarım düzine kadar da şarapları vardı, 15'ini gençlerin oluşturduğu 50 kişilik bir topluluk için bu hiç de fazla sayılmazdı. Gerçekten de piknik tam bekledikleri gibi neşeli oldu. 16 çift olup danslar yaptılar, 12, 18 hatta bir kezinde 20 çift olup kadril yaptılar. 22 çift oluşturmayı bile başararak çeşitli açık hava oyunları oynadılar. Ağaçlar arasına 3 salıncak kurdular. Bütün bunlar arasında bol bol yediler, çay içtiler. Bu arada topluluğun yarısı Dmitri Sergeyç için 2 genç üniversite öğrencisiyle başlattığı bir tartışmayı bile dinledi. Ancak yarım saat, daha az, çok daha az dinleyebilmişlerdi bu tartışmayı. Dmitri Sergeyç için bütün genç dostları arasında en samimi olduğu bu iki genç ve Dmitri Sergeyç birbirlerinde sekterlik, reformistlik ve burjuva ideolojisi arıyorlardı. Bunlar genel kusurlardı, ayrıca herkesin de bir özel kusuru bulunduğu ortaya çıktı. Öğrencilerden biri romantizmle, Dmitri Sergeyç şematizmle, öteki öğrenci ise rigorizmle suçlandı. Tartışmaya katılmayan kimselerin böylesi keşiflerin yapıldığı bir ortama 5 dakikadan fazla dayanamayacağı açıktı. Bu kimi zaman tartışanlar için bile böyle oluyor. Nitekim romantizmle suçlanan öğrenci de ancak 1,5 saat dayanabildi ve apar topar dans edenlerin yanına kaçtı. Ancak kaçması tartışmada yenilgiye uğramasından değildi. Reformistin birine, hatta orada bulunmamama karşın galiba bana öfkelenerek ve bu arada öfkelendiği kişinin yaşının pek genç olmadığını da bilerek bağırdı. Bakın size aklı başında çok dürüst bir kadından bugünlerde duyduğum bir sözü aktarayım. Bu hanıma göre bir insan düşünce dürüstlüğünü, yüce ülkülere bağlılığını ancak 25 yaşına kadar koruyabilirmiş. Romantik gencin şansı yokmuş anlaşılan, çünkü tam o sırada tartışmacılara yaklaşan subay, sözünü ettiğiniz hanımın kim olduğunu biliyorum ben dedi. Bayan ne değil mi bu? Ben de vardım kendisi bu sözü söylerken. Evet, dediğiniz gibi aklı başında dürüst bir insandır kendisi. Ama işte o anda foyasını meydana çıkarıvermişler ve kendisinin daha yarım saat önce 26 yaşına girmekle övündüğünü açıklamışlardı. Herkesle birlikte nasıl kahkahalarla güldüğünü hatırlıyorsunuzdur herhalde. Bayan Ney ile ilgili bu küçük öyküye 4 tartışmacı da güldü ve romantizmle suçlanan genç de bu sıralar kahkahalar ata ata dans edenlerin yanına kaçtı. Gel gelelim bu kez de subay onun yerini aldı ve ta çay zamanına kadar öncekini de bastıran ateşli tartışmalar sürüp gitti. Üstelik subay romantikten de acımasız çıktı. Rigoristle şematik üzerine yüklendikçe yüklendi. Ancak bütün bu ataklığı kendisinin de Auguste Comte'culukla suçlanmasına engel olamadı. Çaydan sonra subay henüz düşünce dürüstlüğü ve ülkülere bağlılık yaşını geride bırakmamış bir insan olarak kendi yaşıtları arasına katılmak istediğini söyledi. Onu Dimitri Sergeyç izledi, Rigorist de ister istemez onlara katıldı. Tartışmacılar gerçi danslara katılmadılar ama onlar da açık hava oyunları oynadılar. Bu arada erkekler arası engelli koşu düzenlendiğini gören üç düşünürümüz spor alanında gerçekten başarılı olduklarını kanıtladılar. Subay hendek atlamada birinci oldu. Dimitri Sergeyç bunca güçlü olmasına karşın subayın gerisinde kalmayı kendine bir türlü yediremedi. Derecelemede Rigorist'ten sonra yer almayı umuyordu Dimitri Sergeyç. Rigorist'ten sonra çünkü bu adamı yenebilmek olanaksızdı. Subayla kendisini bir arada rahatça havaya kaldırıyor ve yere yatırıyordu. Ama bu ne Dimitri Sergeyç ne de subay için onur sorunu oluyordu çünkü Rigorist tanınmış bir atletti. Dimitri Sergeyç'e yalnızca subaya yenilmek dokunuyordu, aşağılanmış duyuyordu bu yüzden kendini. Belki 5 kez ard arda güreş tuttu subayla ve 5 kezinde de yenildi. Gerçi subay da az zorlanmamıştı onu yenmek için ama sonuç Dimitri Sergeyç için yenilgiydi. Nihayet 6. tuştan sonra Dimitri Sergeyç en güçsüzleri olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Artık hiçbirinde kıpırdayacak hal kalmayınca düşünürlerimiz çimenlere uzanıp tartışmalarını kaldıkları yerden sürdürdüler. Bu kez kontçulukla suçlanan Dimitri Sergeyç, şematizmle suçlanansa subaydı. Rigorist yine rigorist olarak kalmıştı. Gecenin saat 11'inde dönüş yolunu tuttular. Yaşlılar ve çocuklar kayıklarda uyuyup kalmışlardı. Bereket versin yanlarında kalın hırkalar ve sıcak tutan giyecekler vardı. Uyumayanlar kayıklarda da sürdürdüler şamatalarını ve ta evlerine varana kadar kahkahalar, şakalar bitmek bilmedi.